Merhaba, ben Yusuf. Nina Nartre'ye podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mihaly Csikszentmihalyi'nin Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention adlı kitabı, yaratıcılığı gizemli bir yetenek olarak değil, anlaşılabilir ve geliştirilebilir bir süreç olarak ele alan önemli bir psikoloji kitabıdır, yazar. Uzun yıllara yayılan araştırmalarına ve farklı alanlardan yaratıcı kişilerle yaptığı görüşmelere dayanarak keşif ve icadın nasıl ortaya çıktığını inceler. Kitap, özellikle flow kavramını merkeze alır. Yani kişinin yaptığı işe bütünüyle odaklandığı, zamanın akışını unuttuğu, içsel tatminin yükseldiği zihinsel durumu açıklar. Ancak eser yalnızca bireysel ilhamı anlatmaz. Yaratıcılığın birey, alan ve sosyal çevre arasındaki etkileşimle şekillendiğini savunur. Bu yüzden sanat, bilim, iş dünyası ve kültürel üretim gibi farklı alanlarda yaratıcılığın nasıl kabul gördüğünü de tartışır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yaratıcılığı bireysel dehadan çok bir sistem olarak okumak. Kitabın en temel katkısı, yaratıcılığı tek başına çalışan sıra, dışı bir dehanın ürünü gibi göstermemesidir. Csikszentmihalyi'ye göre yaratıcı bir fikir, kişinin zihninde de olsa bile. Ancak bir alanın bilgi birikimi ve o alanı değerlendiren toplumsal çevre tarafından kabul edildiğinde gerçek anlamda yaratıcı sayılır. Bu nedenle yaratıcılık, bireyin yeteneğiyle sınırlı değildir. Bir bilim insanının, sanatçının ya da girişimcinin ortaya koyduğu yenilik. Önce mevcut bilgi düzeniyle ilişki kurmalı, sonra da bu yeniliği ayırt edebilecek bir çevre tarafından tanınmalıdır. Kitap, İstanbul'daki bir mimarın, Ankara'daki bir araştırmacının ya da İzmir'deki bir tasarımcının çalışmasında da aynı mantığın geçerli olduğunu düşündürür. Fikir üretmek kadar, o fikrin içinde bulunduğu ekosistemde yer bulması da önemlidir. Böylece yazar, yaratıcılığı şans, ilham veya doğuştan gelen parlaklıkla açıklayan dar bakışı genişletir. Bu yaklaşım, yaratıcı üretimi daha anlaşılır, daha toplumsal ve daha gerçekçi bir zemine taşır. İkinci olarak, flow deneyimi, yaratıcı üretimin iç motoru olarak nasıl çalışır? Kitapta flow, yaratıcılığın en önemli psikolojik zemini olarak sunulur. Flow, kişinin yaptığı işe tamamen kapıldığı, dikkatinin dağılmadığı, uğraşın kendi ödülünü taşıdığı derin yoğunlaşma halidir. Csikszentmihalyi, yaratıcı kişilerin çoğu zaman dış ödüllerden çok, İşin kendisinden gelen tatminle motive olduklarını gösterir. Bu, uzun soluklu üretim için kritik bir noktadır. Çünkü yeni fikirler, hızlı ve yüzeysel çabadan çok, sabırlı bir dikkat ve tekrar tekrar geri dönme alışkanlığı ister. Flow sırasında kişi, zorlayıcı ama ulaşılabilir bir görevle karşı karşıyadır. Bu denge hem beceriyi geliştirir hem de zihinsel enerjiyi üretken bir yöne toplar. Kitapta anlatılan anlayışa göre, gerçek yaratıcılık çoğu zaman ilham anından değil, böyle yoğun çalışma anlarının birikiminden doğar. Bu yüzden eser, verimli çalışma ritmi kurmanın, dikkat dağıtıcı dış beklentileri azaltmanın ve kişinin kendi işine anlam yüklemesinin önemini vurgular. Yaratıcılığı arttırmak isteyenler için bu bölüm, ilham beklemekten çok uygun zihinsel koşulları kurmayı öğretir. Üçüncü olarak, Tortured Genius mitine karşı, olgun ve disiplinli yaratıcı kişi modeli, Csikszentmihalyi, yaratıcı insanlara dair yaygın efsaneleri de sorgular. Özellikle, yaratıcı kişinin mutlaka dengesiz, acı çeken, yalnız ve topluma uzak biri olması gerektiği fikrine mesafeli yaklaşır. Kitapta, bu tür romantik anlatıların gerçeği tam yansıtmadığı görülür. Yazar, birçok yaratıcı bireyin aslında yüksek disiplin, güçlü çalışma alışkanlığı ve içsel düzenle öne çıktığını savunur. Onlar için yaratıcılık, rastlantısal bir taşkınlık değil, tekrar eden bir zihinsel emek biçimidir. Bu bakış, özellikle sanat ve edebiyat çevrelerinde sık görülen romantik kahramanlaştırmayı dengeler. Türkiye'de de bazen yaratıcı üretim, sıradışı acı deneyimleriyle ya da bunalımla özdeşleştirilir. Oysa kitap, üretkenliğin daha çok merak, sebat, yoğun ilgi ve kendi alanında uzun süre kalabilme becerisiyle ilişkili olduğunu gösterir. Böylece yaratıcı kişiyi, kriz anlarında parlayan ama sürekli çalışma disiplini olmayan biri olarak değil, yaşamını üretim etrafında yapılandıran biri olarak konumlandırır. Bu yaklaşım yaratıcılığı hem daha erişilebilir hem de daha gerçekçi hale getirir. Dördüncü olarak alan, kültür ve zamanın yeniliği belirleyen görünmez koşullar olması, kitabın önemli bir diğer boyutu. yaratıcılığın tarihsel ve kültürel bağlamdan ayrı düşünülemeyeceğini göstermesidir. Bir fikir ne kadar güçlü olursa olsun, onu taşıyacak bir kültür, onu tanıyacak bir alan ve onun için uygun bir zaman yoksa kalıcı etki yaratması zorlaşır. Csikszentmihalyi, büyük yeniliklerin genellikle önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve araçlar üzerine kurulduğunu vurgular. Bu yüzden tek bir kişinin başarısı çoğu zaman uzun bir tarihsel zincirin son halkasıdır. Sanatta, bilimde ya da düşünce hayatında bir atılımın ortaya çıkması için yalnızca bireysel yetenek değil, uygun kurumlar, eleştirmenler, akademik yapılar, patronaj ilişkileri ve kültürel açıklık gerekir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan modernleşme tartışmalarında da görülebileceği gibi yeni fikirlerin kabulü çoğu zaman toplumsal hazırlıkla ilgilidir. Kitap yaratıcılığı bu nedenle tarih dışı bir mucize gibi değil, sosyal olarak şekillenen bir olgu gibi açıklar. Bu çerçeve, yeniliğin neden bazı dönemlerde hızlandığını, bazı dönemlerde ise neden görünmez kaldığını anlamayı kolaylaştırır. Son olarak, farklı alanlardan örneklerle yaratıcılığın ortak psikolojik yapısını göstermek, eserin ikna gücü yalnızca teorik açıklamasından değil, farklı meslek ve alanlardan derlenen görüşlere dayanmasından gelir. Csikszentmihalyi, biyologlardan fizikçilere, yazarlardan sanatçılara, siyasetçilerden iş insanlarına uzanan geniş bir yaratıcı profil yelpazesi üzerinden düşünür. Bu çeşitlilik, yaratıcılığın tek bir mesleğe özgü olmadığını, fakat bazı ortak zihinsel ve davranışsal kalıplar taşıdığını gösterir. Merak, problem çözme isteği, belirsizliğe dayanabilme, sürekli öğrenme ve çalışmanın kendisinden tatmin duyma gibi özellikler farklı alanlarda tekrar eder. Kitap bu yönüyle sadece sanat meraklılarına değil, eğitimciler, yöneticiler ve araştırmacılar için de anlamlıdır. Çünkü yaratıcılık, bir kurumda ya da örgütte nasıl desteklenir sorusuna da zemin hazırlar. Eğer insanlar doğru türde dikkat, özellik ve geri bildirim ortamı bulursa, yaratıcı potansiyel daha kolay açığa çıkar. Böylece kitap, yaratıcılığı yalnızca bireysel bir psikoloji konusu olmaktan çıkarıp, örgütlerin ve toplumların geliştirebileceği bir yetenek alanı olarak ele alır. Sonuç olarak, Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention, yaratıcılık üzerine düşünmek isteyen herkes için güçlü bir başvuru kitabıdır. Özellikle sanatçılar, bilim insanları, eğitimciler, yöneticiler, tasarımcılar ve üretim süreçlerini daha iyi anlamak isteyen okurlar için değerlidir. Kitap, yalnızca nasıl daha yaratıcı olunur sorusuna değil, yaratıcılığı neden bazı insanlarda, bazı dönemlerde ve bazı ortamlarda öne çıktığına da cevap arar. Bu yönüyle sıradan bir kişisel gelişim kitabından ayrılır. Pratik faydası, okuyucuya dikkat, motivasyon ve çalışma düzeni hakkında daha sağlam bir çerçeve sunmasıdır. Entelektüel faydası ise yaratıcılığı mitlerden arındırıp psikoloji, kültür ve toplum ilişkisi içinde açıklamasıdır. Benzer kitaplar çoğu zaman ilham, teknik veya üretkenlik ipuçlarına odaklanırken, bu eser yaratıcılığı bir sistem olarak ele alır. Bu nedenle daha derin, daha dengeli ve daha kalıcı bir okuma deneyimi sağlar. Hem yaratıcı bireyi hem de onu çevreleyen dünyayı birlikte düşünmek isteyenler için ayrı bir yere sahiptir. Destek olmak isterseniz, Mihaly Csikszentmihalyi kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.